Ayrım 28.
Bütün bunlar birkaç yüzyıllık köleci Gupta imparatorluğunu zayıflattı ve 5. yüzyıldan 6. yüzyıla geçerken göçebe bir halk olan Heftalitlerin baskısı altında çöküşünü hızlandırdı. Heftalitlerin Hindistan'daki egemenlikleri kısa ömürlü oldu ve 540 yılında imparatorlukları parçalanıp dağıldı. Bütün bu imparatorluğun yerini almış olan birçok bağımsız devlette feodalite kurumlaşmaya başladı. Göçebelerin ilkel topluluk düzeninin dağılması temeli, üzerinde feodal ilişkilerin gelişmesi. Feodal ilişkilerin biçimlenme tipi bakımından 3. grup ülkeleri Arabistan Yarımadası'ndaki devletler oluşturmuştur. Köleci Arap imparatorlukları burada doğmuş, dağılıp parçalanmış, sonra İsa'nın ölümü 2 ve 1. bin yıllarında yeniden canlanmışlardır. Yalnız Himyaritler Krallığı bugünkü Yemen toprakları üzerinde İsa'dan sonra 6. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. Daha uzun zaman varlığını sürdürenler Mekke, Medine, Yesrib gibi köleci site devletlerdir. Ama Arap Yarımadası'ndaki köleci ilişkiler hiçbir zaman yüksek bir düzeye ulaşmamıştır. Feodal ilişkilere gelince bunlar göçebe kabilelerin ilkel topluluğuna özgü ilişkilerin dağılıp parçalanmış olduğu bir temel üzerinde 7. yüzyılda kurulmaya başlamışlardır. Yarımada'da yaşayan kabileler etnik kökenlerine göre Güney Arapları ya da Yemen Arapları ve Kuzey Arapları olarak ayrılıyorlardı. Himyar Krallığı'nın toprakları üzerinde başlıca ekonomi dalı tarımdı. Ama Arapların büyük bölümü göçebe, bedevi, Arapça anlamıyla çölde yaşayanlar olarak kalıyorlardı. Çünkü Arabistan göçebe hayvancılığa tarımdan daha elverişliydi. Hayvancılığın gelişmesi ve kabileler arasında ticaretin genişlemesi, klan şeflerinin önemli zenginlikleri, özellikle hayvan ve otlakları ele geçirmelerini sağladı. Bu temel üzerinde varlıklı aileler ötekilerden ayrıldılar. Kabilelerin büyük yığınları yoksullaşıyor, zenginlerin ekonomik egemenliği altına giriyordu. Şef, bütün kabile tarafından ama genel kural olarak bir klanın ya da zengin bir ailenin temsilcileri arasından seçiliyordu. Böylece kabilelerin ve klanların bağrında iktidarı ve etkisi en başta sahip olduğu hayvanların ve otlakların miktarıyla belirlenen yeni bir toplumsal tabaka ortaya çıkıyordu. Bu feodal sınıfın kuruluşunun başlangıcı oldu. Aynı zamanda sömürülen halk yığınları üzerinde baskı organı olan devletin yaratılması eğilimlerini de ortaya çıkardı. Arabistan Yarımadası'nın kuzeyinde iki feodal krallık kuruldu. Lakmitler Krallığı ve Kassanitler Krallığı. Sağlam olmayan bu oluşumlar İsa'dan sonra 2. yüzyıldan 7. yüzyıla değin varlıklarını sürdürdüler. Bütün Asya ülkelerinde feodal ilişkiler halk yığınlarının sömürücülerin egemenliğine karşı açtıkları amansız savaşım içinde ortaya çıkıyordu. Afrika kıtasında feodal ilişkilerin biçimlenmesi. Sahra'nın güneyindeki ülkelerde olduğu gibi Afrika'nın kuzeyinde de feodal ilişkilerin kuruluşu ve gelişmesi Avrupa ve Asya'daki feodalite tarihiyle birçok benzerlik gösterir. Bu kıta üzerinde feodal tipte ortaya çıkmış olan en eski egemen devletlerden biri Gana İmparatorluğu oldu. Bu imparatorluk yaklaşık olarak 7. yüzyıla doğru Senegal ve Nijerya toprakları arasında kuruldu. O zamanlar buralarda oturan halklar egemen olan ailenin Bambara ve bunun gibi dilini konuşuyorlardı. İmparatorluğun ekonomik ve toplumsal yapısı henüz ayrıntılı olarak aydınlatılmamıştır. Bilinen tek şey devletin başında feodal, mutlak hükümdarların bulunduğudur. 8. yüzyılın sonunda Sisse Tunkaralar hanedanı iktidara geçti. Tahta geçme hakkının ana yoluyla oluşu olgusu, kralın kız kardeşinin oğlu dayısının yerine geçiyordu. İlkel klana ilişkin ilişkilerin bazı kalıntıların varlığını tanıtlıyordu. Köleliğin bazı öğeleri de devam etmekteydi. Ganalı hükümdarlar köle el emeğiyle ele geçirmek üzere komşu ülkelere sık sık silahlı seferler yapıyorlardı. Toplumsal iş bölümü pek ilerlememişti. Çünkü daha çok ağır basan iç ticaret değil dış ticaretti. Özellikle tuz ve altın ihraç ediliyordu. Esas olarak ticaret mağrip ülkeleri Kuzey Afrika ile yapılıyordu. Gana ve Cene gibi kentlerde birçok ticaret merkezi kuruldu. Kentlerin ilerlemesi kültürün yayılmasına ve özellikle okulların kurulmasına yardım etti. feodal üretim tarzının niteleyici çizgileri. Özet olarak diyebiliriz ki feodal senyörlerin başlıca üretim araçları olan toprak ve iş aletleri üzerindeki tekelci mülkiyetleri feodal üretim tarzının belirleyici özelliği oldu. Bu araçların feodal mülkiyet biçiminin niteliğinden doğan doğrudan üreticiye teslim edilmesi, köylülerin serfleşmesini, onların ekonomik baskısını ve ekonomik bağımlılığını arttırdı. Aynı zamanda köylüler kişisel olarak senyöre bağlı bulunuyorlardı. Böyle ekonomi dışı bir baskı olmasa senyör köylüyü kendi hesabına çalışmaya zorlayamayacaktı. Bu baskının biçim ve dereceleri kölelikten köylülerin haklardan yoksul oluşuna kadar giden çeşitlilikler gösterdi. Feodal ekonominin doğal, kapalı ve hemen hemen yalıtılmış bir niteliği vardı. Tekniğin çok düşük ve görenekçi düzeyi feodal ekonomi sistemini koşullandırıyor ve ayrıca onun sonucu oluyordu. Niteliği gereği feodal üretim tarzı her ne kadar köleci üretim tarzı gibi çalışan çoğunluğun egemen azınlık tarafından sömürülmesine dayanıyorsa da ondan daha ilerici oldu. Serfin, kölenin tersine ailesi ve kendi küçük bir ekonomisi vardı ve bunun içinde emeğinin sonucuna karşı ilgi duyuyordu ki bu da feodal toplumun üretici güçlerinin gelişmesinin temelini oluşturuyordu. Burjuva tarihçilere göre feodalitenin özü. Orta Çağ toplumunun tarihinin idealist yorumu, feodalitenin evrimi konusundaki materyalist anlayışa ve feodalitenin dönemlere ayrılışına aykırıdır. Orta Çağ terimi burjuva bilimde de vardır. Bu terimi burjuva bilime Yunan ve Roma'nın eski uygarlığı ile bu uygarlığın 15 ve 16. yüzyıllardaki İtalya ve başka Avrupa ülkelerindeki Rönesans arasındaki geçiş dönemini ayırt etmek için İtalyan hümanistleri sokmuştur. Daha sonra tarihin ilk çağ, orta çağ ve modern tarih olarak bölünmesi burjuva yazarların yapıtlarıyla da onaylandı. Ama batılı bilginlerin çoğu bu dönemleri şu ya da bu toplumsal ve ekonomik süreçlere bağlamazlar. Bu dönemleri kendiliğinden olma şeyler sayarlar. Bazı burjuva tarihçiler orta çağın başlangıcını Hristiyan takviminin ilk yıllarına, başkaları 5. yüzyıla, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü çağına değin uzatırlar. Burjuva yazarlar 14 ve 16. yüzyıllar arasına yerleştirdikleri orta çağın bitiş tarihi konusunda da görüş birliğinde değillerdir. Burjuva tarihçiliğin başlıca amacı tarihin antik çağdan orta çağa geçiş sırasında hiçbir devrime tanık olmadığını göstermektedir. Burjuva yazarlar bu sorunu daima kendi siyasal anlayışlarından hareket ederek ele aldılar ve almaktadırlar. Özellikle iki sorun üzerinde duruyorlar. Eski Roma İmparatorluğu'nun toprakları üzerinde beliren devletlerin sonraki tarihleri bakımından Alman topluluğunun, Mark'ın rolü ve Alman kabilelerinin akımının anlam ve önemi. Weitz, Sohm, Brünner ve başkaları gibi 19. yüzyılın şöven eğilimli tarihçileri Roma İmparatorluğu'nun düşüşünü Alman ulusal ruhunun dağınıp parçalanmış Roma toplumu üzerindeki bir zaferi gibi sunmaya çalışıyorlardı. Ve bunu yaparken yeni toplumsal ilişkilerin kuruluşunda topluluğun rolünü gizliyorlardı. Fransız tarihçi Fustel de Coulonges 19. yüzyılın 3. çeyreğinde kırsal tarım topluluğunun varlığını bile kabul etmiyordu. Büyük mülk sahipliğinin ve halk yığınlarının aristokrasi tarafından sömürülüşünün sonsuzluğunu kanıtlamak için babadan kalma, miras, irat denilen teoriyi övüyordu. Pek inandırıcı olmayan bir biçimde serbest topluluğun Mark'ın hiçbir zaman var olmadığını, oysa aşağı Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi orta çağa geçen büyük yurtluğun, patromoine, babadan kalma, miras, irat, orta çağ ekonomik yaşamının temeli olduğunu kabul ediyordu. Fustel de Coulonges bir başka Fransız tarihçi Dubos ve İngiliz tarihçi Sibohom Roma İmparatorluğu'nun Cermen kabileleri tarafından fethini yatsıyorlardı. Onlara göre ancak bu kabilelerin birbirlerini izleyen dalgalar halinde Roma toplumuna nüfusu, bu toplumun niteliğinde hiçbir şeyi değiştirmeyen nüfusu söz konusuydu. Fustel de Coulonges komünal denen teori karşısına kendi anlayışını koyuyordu. Ama bu teorinin yandaşı olan burjuva tarihçiler, Alman bilgini Maurer ve başkaları, feodalitenin kuruluşu ve evrimi sırasında Cermen kabilelerinin ilkel topluluk düzeninin, özellikle Mark düzeninin gerçek rolünü yanlış bir biçimde sunuyorlardı. Maurer, komünü tüm Orta Çağ yaşamının tümüyle eski Cermenlerden alınmış değişmez temeli olarak kabul ediyordu. Gerici tarihçi Dobbs da Orta Çağ geçiş sırasında bir patlama olmadığını kanıtlamak çabasındaydı. Ona göre Cermen kabileleri Roma uygarlığına zarar vermek şöyle dursun, bu uygarlığı mirasçıları ve koruyucuları olmalıydılar. Onların toplumsal düzeni Roma toplumunun toplumsal düzeninden hiçbir bakımdan farkı olmamalıydı. Bütün bunlar Dobbs'a göre Orta Çağ geçişte kesin olarak bir devrim olmadığını göstermektedir. Dobbs her iki toplumun da öncesiz ve sonrasız olan büyük özel mülkiyete dayanmış toplumlar olmaları gerektiğini de ileri sürüyordu. Bu bakımdan onun fikirleri modern burjuva yazarların anlayışlarında yankılanmaktadır. Burjuva tarihçiler feodalite kavramını da kullanmaktadırlar ama onlar bu terime bizim açıkladığımızdan başka bir anlam vermektedirler. Bununla birlikte onların görüşünde de belirli bir gelişme görülebilir. François Pierre Goizet ve 19. yüzyıl ortalarında yaşamış olan öteki tarihçiler feodaliteyi başlıca belirtisi siyasal bölümü olan bir vasallığa dayanan ilişkiler sistemi olarak ele alıyorlardı. İnsan toplumunun gelişmesi fikrini kabul etmiyorlar ve bir toplumsal ve ekonomik biçimlenmenin yerine bir başkasının alışını yatsıyorlardı. Vasallığı eski toprak ilişkilerine ve miras irat sisteminin egemenliğine bağlıyorlardı. 20. yüzyılın ilk yarısının en tanınmış burjuva tarihçilerinden biri olan Henry C. de feodaliteyi bir siyasal bölümü olarak kabul ediyordu. C. Roma latifundiyası ile Orta Çağ yurtluğu arasında hiçbir ayrılık görmüyordu. C.'ye göre feodal mülkiyet tümüyle sahibine ait olan bir mülktü. Modern burjuva tarihçiler feodalite teriminin bilimsel anlamından daha da uzaklaşmaktadırlar. Örneğin Amerikalı Strayer ve Colburn, feodalitenin belirli bir toplumsal ilişkiler sistemi olmadığını, yorumu çağlara göre değişen, aslında saymaca bir terim olduğunu kabul ediyorlar. Onlara göre feodalite her şeyden önce bir yönetim yöntemidir. Ekonomik ve toplumsal bir yöntem değildir. Zaten durmaksızın da değişmektedir.
Ayrım sonu.